Artisan Podcast.
Name. Nedir name? Mektubun eski ismi. Mektup ne? Mektup aslında en eski iletişim araçlarından biri. Ama bir iletişim aracından daha fazlası. Bir kültür. Tabii bugün günümüzde genç kuşaklar belki mektup deyince çok fazla bir şey uyanmıyor zihinlerinde. Ama insanlık tarihinde, insanlığın kültür tarihinde mektup çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi öncelikle mektup yazmak çok zahmetli bir iş. Yani emek gerektiren, önem vermeyi gerektiren bir iş. Konsantrasyon gerekiyor. Yani oturacaksınız, düşüneceksiniz, ne yazayım, onu mu yazayım, bunu mu yazayım, bunu yazarsam ne olur, onu yazarsam ne olur. Bir alet edevat gerekiyor. Yani kağıt lazım, kalem lazım. Eski zamanlarda mürekkep okkası, efendim divit. Bunlar lazım. Yani bir setup gerekiyor. Yazdıktan sonra zarfa koymanız gerekiyor. Üstüne pul yapıştırmanız lazım. Ondan sonra postaneye gitmeniz, mektubu postalamanız ve yerine ulaşmasını beklemeniz gerekiyor. Peki mektup bu zahmete değer mi? Kuşkusuz değer. Hem yazan için hem alan için mektup geçmişte ve belki hala bazı durumlarda günümüzde çok önemli bir kültürel nesne. Eskiden mektupların yerine ulaşması aylar sürermiş. Şimdi böyle bir sorun yok çünkü mektup yok. Çok daha hızlı iletişim ağları, çok daha hızlı iletişim kanalları var. Ama mektubun bu yavaşlığı bir yandan da aslında mektup beklemeyi, mektubun ulaşmasını beklemeyi ve aslında hani onun heyecanını, sancısını, hazzını birlikte getiren bir durum. Onun için hani geçmişte aylar sürermiş mektupların bazen yerine gitmesi ama değermiş. Şimdi mektuplar aslında içindeki habere göre sizi iyi veya kötü hissettirebilir. Şimdi aşk mektubu, er mektubu, bunlar iyi mektuplar, sizi iyi hissettirir. Aşk mektubu birine aşkınızı ilan edersiniz ya da pekiştirirsiniz. Er mektubu dediğinizde işte askerde olan bir yakınınızdan haber alırsınız. Bunlar iyi mektuplar, açtığınızda sizi mutlu eden mektuplar. Ama bir de kötü mektuplar var. Mesela bir ayrılık mektubu, bir aşkın bitişi, sona erişi ya da çok daha kötüsü bir hayatı sona erdiren bir intihar mektubu. Şimdi bu mektupların iyisinden kötüsünden söz ederken Ferhan Şensoy'un Denememeler isimli kitabında Soluk Sarı Zarf diye bir bölüm var. Ondan bir parça okumak istiyorum.
Akşam işten eve geldim. Yorgun olduğumdan fazla argınım. Kapının altından bir mektup atılmış. Soluk sarı zarf. Belli ki resmi bir durum. En sinirlendiğim zarf tipi. Ya icradır, ya karakolumuza 5 dakika nezaket ziyaretinde bulunun durumu, ya da mahkeme.
Salı sabahı 9, 7. asliye hukuk.
Salı sabahı uygun musunuz? Pazartesi akşamı kaçta yatıyorsunuz? Salı günü kentimizde misiniz? Bir işiniz var mı? Bunları sormaz soluk sarı zarf. Gayet buyurgandır. Filan gün, filan saatte falan yerde bulunma zorunluluğu getirir birdenbire insanın pastel yaşantısını. Bu ve benzeri zarflardan hiç hayırlı haber çıkmaz. Siz hiç resmi bir daireden doğum gününüzü kutlayan şirin bir mektup aldınız mı?
Doğrudur. Resmi daireler doğum gününüzü kutlamaz. Onun için bazı mektuplar sevindirir, bazı mektuplar üzer. Hatta bir hikayede okumuştum. Orada telgraftan da söz ediyor. Mektuplarla değil sadece. Orada şöyle diyor. İyi haberler mektupla, kötü haberler telgrafla gelir. Ama sadece telgrafla değil, mektupla da gelen kötü haberler olduğunu biliyoruz. Şimdi biraz önce söylediğim gibi aslında mektup toplumsal hayatımızda bir kültür yarattı. Kendine özgü bir kültür alanı yarattı. Şimdi öncelikle hani mektup deyince aklımıza bir el yazısı gelmeli. Çünkü mektup elle yazılmalıdır. Bu bir kural. Neden kural? Birçok yazar, birçok ya da mektup yazarı diyelim, elle yazılan mektubun sıcaklığını başka hiçbir şeyde bulamadığını söyler. Şimdi dolma kalem örneğin mektubun ayrılmaz bir parçasıdır. Dolma kalemle yazılan mektup çok daha böyle oyulumlu, çok daha güzel görünen bir kültürel nesneye dönüşür. Kalemi, kağıdı, zarfı, işte aleti, edevatı, şusu, busu. Mektup beraberinde böyle bir kültürel aura taşır. Şimdi bu el yazısından söz ettikten sonra hemen şunu da eklemeliyim. Mektuplar daktiloyla da yazılır. Çünkü hayatımıza daktilo girdikten sonra çok daha hani pratik olması sebebiyle o sözünü ettiğim masanıza kuracağınız düzenek yerine daktiloya kağıdı takıp tıkır tıkır mektubunuzu yazabilirsiniz. Ancak gerçekten mektup tutkunu olanlar bu işten pek hoşlanmaz. Enis Batur'un bir söyleşisinde söylediği bence çok önemli. Diyor ki Enis Batur, hele mektupta el yazısı yerine bilgisayar ya da daktiloyu kullanmayı ben terbiyesizlik olarak algılıyorum. Bu kadar da ileri gidiyor. Haklıdır haksızdır bilemem ama gerçek mektup tutkunları bu daktilodan, bilgisayardan ve sonra tabii cep telefonundan, şundan bundan pek haz etmiyorlar. Enis Batur demişken şunu da söyleyeyim. Enis Batur'un mektupla ilgili çok güzel bir kitabı vardır. Rast gelirseniz mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. O da Gönderen Enis Batur. Mektupla ilgili denemeler, düşünceler vesaire Enis Batur'un kaleminden okuyabilirsiniz. Şimdi aşk mektupları dediğimizde ayrı bir başlık açmamız lazım. Neden? Çünkü aşk mektubu dediğimizde biraz önce söyledik, iyi mektuplardan, güzel mektuplardan, hoş mektuplardan sayılır. Ama aşk mektuplarının böyle farklı bir niteliği vardır. Özellikle hani eskiden yazılan aşk mektuplarına farklı bir şekilde davranılır. Hem yollayan hem alan. Mesela içine gül konur aşkını ifade etmek üzere. Kurutulmuş bir gül. Ya da üzerine eğer bir hanımefendi yazıyorsa bu mektubu birazcık parfüm damlatılır. Bunlar çok incelikli şeylerdir ve aşk mektuplarını daha da değerli kılar. Mektup deyince aklımıza bir de mektup arkadaşlığı gelmeli. Bu da günümüzde pek olan bir şey değil. Çünkü bugün sosyal medya var, insanlar oradan sosyalleşiyorlar. Ama geçmişte böyle bir şey yokken insanlar mektup arkadaşı ararlardı kendilerine. Yani dergilerde, gazetelerde böyle köşeler olurdu. İşte ben şuyum, buyum, şu yaştayım, şu boydayım. Hatta bir de vesikalık fotoğraf konur. İşte şu alanlara ilgi duyanlarla mektuplaşmak istiyorum. İşte ona cevaplar gelir, o ona yazar, o ona yazar. O arkadaşlıklar sürer, sürmez vesaire. Ama mektup arkadaşlığı diye özel bir arkadaşlık türü mevcuttur bizim kültürel hayatımızda. Bir de gazetelere ya da dert köşelerine yazılan mektuplar var. O da şu, özellikle çok satışlı gazetelerde bazı köşeler olurdu. Bazen çok satışlı dergilerde de olurdu bu. İnsanlar dertlerini anlatırlar ve bir çözüm ararlar. Kendilerine bir çözüm önerilmesini isterler. Bunların en ünlüsü Güzin abladır. Güzin abla dert dinliyor. İnsanlar oturur mektup yazar. İşte karşı komşu kızı bana yüz vermiyor. Yüzünde çok sivilce var, ne yapayım vesaire vesaire. Böyle bir yardım yani Güzin abladan gelecek bir cevap insanlar için önemlidir. Bunu ciddiye alırlar, okurlar, belki başkalarına okuturlar. Belki bir anlamda bir tür terapi görmüş olurlar, yollarına o şekilde devam ederler. Bu Güzin abla köşeleri 1960'lı yıllarda başladı. Daha sonra bildiğim kadarıyla Güzin Hanım vefat ettikten sonra kızı bunu sürdürdü. Benzer birçok köşe çıktı vesaire. Şimdi mektup dediğimizde bir takım sembolik hareketleri de hatırlamamız lazım. Biraz önce söyledim. Mesela aşk mektuplarının özel bir gönderilme biçimi ya da özel bir ele alma biçimi var. Farklı bir şey aşk mektubu. Ama sadece aşk mektubu değil. Mesela siz hani bir mektubu örneğin ucunu yakarsanız bu bir aşk acısına işaret eder. Mektubun tümünü yakarsanız o kişiyi sildiğiniz anlamına gelir. Ya da işte bir aşk mektubu yazmak dışında yazdığınız aşk mektuplarını geri alabilirsiniz. Yani değiş tokuş olur. Hatta boşanan çiftlerde duymuşsunuzdur. Çocuklar sende kalsın, mektupları bana ver. Bu hep aslında o mektup ritüellerinin bir parçasıdır. Yani sadece aşk mektupları değil, aşk mektuplarının beraberinde getirdiği o ritüeller de hatırlanır ve onlar da bizim kültür tarihimizde yer etmiştir. Şimdi mektup deyince pul, postacı, posta kutusu, kartpostal bunlar da akla geliyor. Bunlar üstüne de çok şey söyleyebilir ama bu söyleşide o kadar ileri gitmeyelim. Mektupla sınırlı kalalım ve mektubu anlatmaya devam edelim. Mektubu anlatırken özellikle bir dergiden de söz etmek istiyorum. O da Turgut Çeviker'in yayın yönetmenliğinde çıkarılan Posta Kutusu dergisi. Şöyle bir dergi Posta Kutusu. Çok uzun yaşamadı. Bildiğim kadarıyla işte 3-4 sayı çıktı. Fakat çok önemli bir dergiydi çünkü hiç el atılmamış bir alana katkıda bulunuyordu. Neydi o? İşte posta kültürü. Posta kültürü dergisi diyordu kendisi. Zaten daha kapakta. Posta kültürüne katkıda bulunmak amacıyla birçok belgeyi, bilgiyi, bir takım tarihi vesikaları içeren, onları gün ışığına çıkaran bir dergiydi. Sanırım sahaflarda dahi bulmak zor olabilir. Ancak çok önemli bir kültür hazinesidir. Mektup demişken bu dergiyi anmadan geçmeyelim istedim. Aslında mektup dediğimizde mektup yazan sanatçıları da düşünmek gerek. Onlardan da söz etmek gerek. Şimdi mektup yazan ressamlar, mektup yazan şairler, mektup yazan romancılar çoktur. Ama bazıları öne çıkar, bazıları çok hani zihnimizde iz bırakır. Acayip mektupçu, mektubu çok seven bir ressam Fikret Mualla'dır. Fikret Mualla dostlarına çok mektup yazar ve kendisine de mektup yazılmasını ister. Paris'te yaşadığı yıllarda rivayet edilir ki Fikret Mualla kendisine gelen mektupları hep cebinde taşırmış. Evde bırakmazmış. Yani kocaman bir işte ceketi var, onun kocaman bir cebi var, onun içine mektupları doldurulmuş. Ve o mektupları zaman zaman işte bir parkta otururken, bir kafede içkisini yudumlarken açar tekrar tekrar okurmuş. Kendisi de mektup yazarken özen gösterir. Çok farklı işte bir uslup, bir dil kullanır. Bir de mektuplara resim çizermiş. Bugüne ulaşan mektupları var Fikret Mualla'nın. Birçoğu belki kayıp ama bize ulaşan mektupları var. Gerçekten hani mektup edebiyatı denecek kadar ileri düzeyde, üst düzeyde bir takım metinler Fikret Mualla'nın yazdıkları. Tabii bazen özellikle alkolün etkisindeyken büyük ihtimalle yazdıkları anlaşılmaz olabiliyor ama hani gerçekten bir şey anlatmak istediğinde belki de hani kafası yerli yerindeyken yazdığı mektuplar çok ilginç ve değerlidir. Özellikle Semiha Berksoy bir opera sanatçısı, bizim yine kültür tarihimizde çok önemli bir yeri var, tiyatrocu ve opera sanatçısı. Onunla yaptığı yazışmalar ya da onunla yaptığı mektuplaşma çok ilginç. Hatta birkaç kere basıldı diye biliyorum farklı versiyonlarıyla. İki aykırının mektupları diye hatta basıldı. İki aykırı karakterin birbirlerine yazdıkları mektuplar, belki hani içten içe birbirlerine duydukları sevgi, aşk. Tabii çok tartışmalı gerçekten Semiha Berksoy ona aşık mıydı, Fikret Mualla onu seviyor muydu vesaire. Bunlar çok tartışmalı ama o mektupları okuduğunuzda iki dostun, birbirine çok değer veren iki dostun farklı dünyasına kapıların açıldığını görüyorsunuz. Şimdi edebiyattan söz etmişken hani mektupla edebiyat arasındaki ilişkiden de belki biraz söz etmek lazım. Sadece edebiyatçıların yazdıkları mektuplardan söz etmek değil ya da sadece ressamların, sanatçıların yazdığı mektuplardan söz etmek değil. Ama mektubun edebiyatla olan ilişkisine de biraz değinmek lazım. Öncelikle edebiyatta baktığımız zaman mektup formatında yazılan eserler olduğunu görüyoruz. Yani mektubu bir biçim olarak benimseyip onu bir format olarak kullanmak edebiyatta yapılan bir şey. Leyla Erbil'in Mektup Aşıkları sadece mektuplardan oluşan bir eser. 7 kişi var ve bir de baş kahraman Jale var. Onlar arasındaki mektuplaşma ve buradan bir hikayenin anlatılması. Hatta kitapta farklı mektuplar farklı fontlarla dizilmiştir ki farklı farklı kişiler tarafından yazıldığı fark edilsin ya da işte sürekli okuyucu kafasında bunu bir yerlerde tutsun diye. Mektubun doğrudan kullanıldığı ve mektubun bir biçim olarak yer aldığı bir eserdir Leyla Erbil'in Mektup Aşıkları. Mektubun bir biçim olarak kullanılmasının ötesinde yukarıda söylediğim gibi mesela mesela Fikret Mualla'nın dostlarına yazdığı mektuplar gibi edebiyatçıların, yazarların, şairlerin birbirlerine yazdıkları mektuplar ya da dostlarına yazdıkları mektuplar da var. Bugün elimizde bunlar yayınlanmış birçoğu. Bazısı tabii hani özel olabilir ama onları belki bir kısmı ayıklanır, bir kısmı işte bir editörlük faaliyetiyle gözden geçirilir vesaire. Ama birçok mektuplaşma serüveni bizim edebiyat tarihimizde yayınlanma imkanı bulmuştur ve insanlara o yazarların farklı dünyalarını görme imkanı vermiştir. Mesela Tezer Özlü ile Ferit Edgü arasındaki mektuplaşmalar ilginçtir. Atol Behramoğlu ve İsmet Özel arasındaki mektuplaşmalar ki o dönem yani bu mektupların yazıldığı zamanlarda her ikisi de çok ateşli sosyalist anarşist şairler. Biliyorsunuz İsmet Özel sonra farklı bir yola doğru yöneldi. Ama bu mektuplarda işte iki ateşli sosyalist şair şiirin sorunları üzerine, işte Türkiye'deki meseleler üzerine, işte şiirin işlevselliği üzerine, sosyalist sanat üzerine vesaire mektuplaşırlar. Nazım Hikmet'in karısı Piraye'ye yazdığı mektuplar vardır cezaevinden. Bu da ilginçtir. Ama beni en çok etkileyen edebiyatçıların yazdığı mektuplar arasında beni en çok etkileyen Cemal Süreyya'nın kaleme aldığı ya da Cemal Süreyya'nın karısına gönderdiği 13 günün mektupları. Şimdi 13 günün mektupları çok ilginç. Neden ilginç? Kitabın arkasında şöyle diyor. 13 günün mektupları okuyunca göreceksiniz. İleride bir gün yayımlanacağı düşünülerek yazılmış mektuplar duygusu vermiyor. Çünkü bu mektuplar Cemal Süreyya'nın 1972 Temmuz'unda yazdığı gençlik mektuplarıdır. Belli ki çok kişisel, çok özel, aşk dolu mektuplardır. Aşk mektupları bir tür sevişmedir. Bu mektuplar belki cinselliğin ağır basmadığı mektuplar. Başka türlüsü de olamazdı. Çünkü hastanede ölümcül bir ameliyata yatmış olan sevgiliye yazılmış mektuplar bunlar. Sevdiği kadına yaşama sevgisi aşılamaya çalışan, güç veren, güven veren, sevgi yüklü mektuplar. Cemal Süreyya'nın 13 gün boyunca aralıksız yazdığı bu mektuplara aslında tek ve uzun bir mektup gözüyle bakmak daha doğru. Baştan sona sevda sözleri ile dolu bu güzelim mektupları gün ışığına çıkardığım için mutluyum. Edebiyatımızda büyük bir yeri olan Cemal Süreyya'nın önemli bir yapıtı olarak bakıyorum bu kitaba. Bunu söyleyen Erdal Öz, Can Yayınları'nın kurucusu ve editörü. Şimdi Cemal Süreyya'nın bu mektupları, mektup dizisi gerçekten Erdal Öz'ün söylediği gibi çok duygulu, çok samimi, çok hoş mektuplardır. Bir de tabii şunu söylemek lazım, Cemal Süreyya'nın çok güzel bir el yazısı var. Kitapta iki sayfada karşılıklı olarak el yazısı ve dizgi olarak bu mektuplara yer verilmiş. Bu mektuplar arasında benim gerçekten çok sevdiğim yani bir şiir tadında ya da belki gerçekten bir şiir hangi amaçla kaleme aldıysa bunu Cemal Süreyya bir bölüm var. O bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben seni düşünüyorum seni. Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi. Kalbim diyorum kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı anılar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır. Sevgi, eskidikçe sevgi. Bu dediğim gibi 13 günün mektuplarının tümünü okumak gerek. Gerçek sevgiyi, gerçek tutkuyu görebilmek ve Cemal Süreyya'nın kaleminden hissedebilmek için. Şimdi mektuplardan söz ediyoruz ya, bir de çizgili mektup var. Ondan söz etmek istiyorum. Tan Oral'ın yazdığı, daha doğrusu çizdiği bir mektup. Aslında satırlardan oluşuyor. İşte evet bir mektup görünümünde ama bütün sözcükler çiçek. Çiçek çizimi. Ve en altında da Tan Oral'ın, karikatürist Tan Oral'ın imzası. Yani mektubunu imzalamış. Şimdi bu çok ilginç bir deneme, bir buluş, bir fikir. Ama kültür tarihimiz açısından daha ilginç bir hikayesi var. Bu biraz önce sözünü ettiğim Posta Kutusu dergisinde Tan Oral bu çizimin hikayesini anlatırken yazdığı yazının sonuna bir not eklemiş. Meraklısına notlar diyor ve şöyle söylüyor. Çiçekli mektup ilk kez 12 Mart 1971 ara rejiminin baskılı günlerinde Bülent Ecevit'in çıkardığı Özgür İnsan 1973 dergisinde yayımlandı. Dergide her ay bir konu saptanıyor. Yazılar ve çizilerde o işleniyordu. Çiçekli mektubun sunulduğu sayının konusu umut idi. Mektup yayımlanınca çok ilgi gördü. Defne Sandalcı o günlerde tutuklu olan Nihat Behram'a çiçekli mektubun kopyasını sevgisinin ve umudunun bir göstergesi olarak tutuk evine yolladı. Bu nedenle sorgulandılar. Mektup kartonlara basılıp siyasal toplantılarda dağıtıldı. Almanya'da yayınlanan karikatürlerle Türkiye'nin yakın tarihini anlatan Karikaturkay adlı bir kitaba ön söz oldu. Yine yıllar sonra Kaligrafya adlı bir başka kitabında ön sözüydü. Defalarca sergilerde yer aldı, kopyaları çoğaltıldı, bir keresinde bir gömleğin sırtına renkli ipliklerle işlendi. İşte bu mektup, bu çizgili mektup o dönemde acaba burada bir şifre mi var, burada bir bitkeni mi var, bir şey mi var diye cezaevinde sorgulanan bir mektuba da dönüşüyor. Bugün artık mektuplar yok maalesef. Yazılmıyor, çok az yazılıyor. Ne var? Yerine işte e-mail var, WhatsApp var, SMS var, şu var, bu var. Yani aslında biz duygularımızı, düşüncelerimizi böyle devrelere yüklüyoruz. Dijital ortamlarda bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Böyle iletişim kuruyoruz. Belki bu çağın gereği bu. Belki bu insanlığın bir kazanımı ama böyle bir kazanım varken bir yandan da bir kayıp var. O da mektuplar. Maalesef artık çok az mektup yazılıyor. Hatta hemen hemen hiç yazılmıyor. Posta kutuları artık hep faturalarla ya da reklamlarla dolu. İçinden pek mektup çıkmıyor. Mektupla birlikte bana sorarsanız bir kültür de yok oluyor. Bir tür hani bir tür incelikler dizisi de ortadan kayboluyor. Yani mesela biz mektuplara başlarken eskiden ne derdik? Sevgili Ahmet, sevgili Mehmet, sevgili Ali, sevgili Veli. Yani sevgili diye başlayan bir metin. Burada o sevgili aslında yazılan kişiye verilen değeri, ona verilen önemi anlatan bir hitap. Şimdi günümüzde mesela bu WhatsApp'larda, SMS'lerde, şurada burada merhaba diye başlanıyor. Ben olabildiğince bunu kullanmamaya çalışıyorum. E-mail'lerde, WhatsApp'ta, şurada burada dahi sevgili diye başlamaya gayret ediyorum. Ki o geçmişteki kültürü biraz daha içimizde yaşatabilelim diye. Bu sohbeti tamamlarken bir şarkı önereceğim yine. Belki çoğunuzun aklına Message in the Bottle gelebilir The Police grubundan. Hatta bu çok bilinen bir metafordur. Yani işte bir şişenin içine bir mektup yazarsınız ıssız bir adada yaşarken. Okyanusa bu şişeyi mantarını kapatıp ağzını kapatıp salarsınız. Okyanusun o derinliklerinde, sonsuzluğunda sizin söylediğiniz söz nereye gider kim bilir. İşte bu mektupla ilgili düşünürken, konuşurken belki de aklımıza ilk gelebilecek şarkılardan biri Message in the Bottle. Ama ben onu önermeyeceğim. Ben başka bir şarkı önereceğim. David Bowie'nin bir şarkısı. Çok iyi bilinmeyen, çok hani ağza düşmemiş diyelim bir şarkısı. Letter to Hermione. Bu şarkı bence olağanüstü bir balat. Ama onun da ötesinde David Bowie'nin duygularını çok net, çok doğrudan ve samimi bir şekilde ifade ettiği bir şarkı. Eski kız arkadaşına yazmış ve aslında yani işte şarkıda dolma kalemle yazılan satırlar yerine notalar ve şarkı sözleri var. Öylesine güzel bir şarkı mektup ya da şarkılı mektup. David Bowie'nin özellikle hani ilk dönemlerinde yaptığı en iyi şarkılardan biri bu. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ve David Bowie'yi dinlerken mektuplara, mektupların önemine dair düşünmenize imkan verir. Çok teşekkür ederim. The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl.
Something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? Quite sure what I'm supposed to do, so I'll just write some love to you.